Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin gençlerle soru-cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Mahremiyet Yara Almasın" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, günümüzde mahremiyet sosyal medya dolayısıyla ciddi bir yara almış durumda. Maalesef insanlar başkaları tarafından beğenilmek veya gündemde kalabilmek için ahlaki hassasiyetleri hiçe sayabiliyor. Mahremiyeti ihlal eden paylaşımlar yapabiliyorlar. Bu hususta ne buyurursunuz? Mahremiyet bir insanın hayatında şahsına mahsus kalması gereken, başkalarıyla paylaşmaya açık olmayan hususi ve gizli sahasıdır. Haya duygusunun bir neticesi olarak mahremiyet insana ait bir vasıftır. Diğer mahlukatta mahremiyet mevzu bahis değil. Bu da esasında insana verilen kıymetin bir ifadesi. Zira insan Cenab-ı Hak indinde çok mükerrem ve kıymetli. İnsanın fıtraten mahremiyeti olan ihtiyacından dolayı Cenab-ı Hak birçok nimet arasında insan için gecenin bir örtü kılındığını bildiriyor. Yine ayet-i kerimelerde eşlerin birbirine örtü olduğu beyan edilerek çocuk ve hizmetkar gibi hane fertlerinin büyüklerin odasına izinsiz girmemeleri gerektiği ifade ediliyor. Mahremiyetin pervasızca ihlali ise bir kıyamet alameti. Bu sebeple de dinimiz İslam'da hem toplum içinde yaşayan insanın şahsına ait hem de içinde bulunduğu topluma ait olmak üzere hudutlar çizilmiş, mahremiyet sınırları düzenlenmiş. Mesela tesettür, insanın şahsına ait olan bir mahremiyet. Örtünmek, fıtri bir kulluk edebi. Bedeni edeple örtmek ve yabancı nazarlara karşı sakınmak insan olmanın gereği, insani bir meziyet ve üstünlük. Tesettür, mahremiyetin tesis edilmesidir. Şeytan böylesine değerli bir histen uzaklaştırarak insanı beden mahremiyetini ihlal eden hatalara sürüklemek için var gücüyle çalışıyor. Rabbimiz, "Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı mahrem yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın" ayetiyle bu konuda müminleri ikaz buyuruyor. Dolayısıyla denilebilir ki mahremiyeti ihlal etmek şeytani bir amel. Zira şeytan teşhirden ne var ne yok ortaya dökülmesinden hoşlanıyor. İnsanın da buna bir zaafı var. İnsan kendini gösterme meyliyle teşhir etme zaafıyla geliyor. Lakin süslü ve cezbedici kıyafetlerle dolaşmak da mahremiyetin ihlalidir. Terbiye olmamış ham nefis arz-ı endam etmek istiyor. Halbuki Rabbimiz kulunun arz-ı hal üzere yaşamasını ve takva elbisesini üzerinden hiç çıkarmamasını arzu ediyor. Yine beden mahremiyetine girebilecek bir husus olarak ihtilat mevzu var. Erkek ve hanımların birbirleriyle olan münasebetlerinde gözetilmesi gereken sınırlar var. İbn Abbas radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber veriyor. "Hiçbiriniz yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Zira üçüncüleri şeytandır." Özellikle Müslüman hanımların hiç de ihtiyaçları yokken çarşı pazar dolaşıp erkeklerle ihtilatta bulunmamaya, herhangi bir mekanda namahrem bir erkekle yalnız kalmamaya, ihtiyaç ve zaruret halinde de ihtiyacını karşıladıktan sonra o mekandan hemen ayrılmaya dikkat etmeleri, muhtemel bir takım sıkıntı ve üzüntüleri önlemek için son derece lüzumludur. Yine insanın aile hayatı mahremdir. Bu özelini asla teşhir etmemelidir. Cenab-ı Hak daha evvel birbirlerine yabancı olan iki insanın evlenerek hayatlarını birleştirmesiyle aralarında meydana gelen yakınlık ve samimiyeti Kur'an-ı Kerim'de birbirinin mahremi olmak ifadesiyle tarif ediyor. Rabbimiz böylesine bir samimiyet ve yakınlığı sadece karı koca için uygun görmüş. Birbirine nikah bağıyla bağlanarak ilahi takdirle bir aile olan eşlerin bu mahremiyete her zaman derin bir saygı göstermeleri ve birbirlerine en samimi duygularla bağlanmaları gerekir. Bunun tabii bir neticesi olarak da aralarındaki mahremiyeti daima korumaları, yani hiçbir zaman başkalarına ifşa etmemeleri icap eder. Vaktiyle bir zat hasbihal ettiği arkadaşlarına söz arasında karısını boşayacağını söylemiş, etrafındakiler gayri iradi hemen büyük bir merak içerisinde o zata bunun sebebini sormuşlar. İslami edebe sahip bu kimse, sualin muhtevasındaki vefasızlığın kendisinde uyandırdığı derin bir hayretle, "Kıymetli arkadaşlarım, hanımımın kusurlarını sizlere nasıl söyleyebilirim?" diyerek cevap vermiş. Bu meraklı adamlar, o zat karısını boşadıktan sonra ziyaretine gitmişler. Bu defa bir cevap alabilecekleri ümidiyle, "Herhalde eski hanımının kusurlarını şimdi söyleyebilirsin. Zira aranızda herhangi bir bağ kalmadı. Söylesene, o eski hanımını niçin boşamıştın?" diye sorularını tekrarlamışlar. O zarif insan bu sefer de onlara şu kısa ve düşündürücü cevabı vermiş. "Artık nikahında olmayan yabancı bir kadının kusurlarını nasıl söyleyebilirim?" Günümüz dünyasında fert, aile ve toplumların huzur ve saadetinin muhafazası için dikkat edilmesi gereken ne kadar ince ve hassas bir ölçü. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. "Kıyamet gününde Allah Teala'ya göre en fena insan, karısıyla beraber olduktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir." Fakat günümüzde maalesef televizyonlarda yayınlanan çeşit çeşit magazin haberleri ve sinemalarda hiçbir İslami ve insani endişe taşımadan gösterilen ahlak dışı filmler, hadis-i şerifin anlatılmasını bile yasakladığı nice mahrem halleri utanmadan, sıkılmadan gözler önüne sermektedir. Bu da insanımızın iffet, haya ve namus duygularına adeta zehir serpmektedir. Dinimiz, bir hanımın kapıya gelip bir şey isteyen kişiye perde arkasından cevap verirken dahi sesini inceltmemesini öğütlemiş, toplumda kalbinde hastalık olanların varlığına dikkat çekmiştir. Dolayısıyla asla bir şey olmaz diye düşünmemeli. Kalbinde hastalık olanların yapabileceği kötülüklere karşı tedbir alınmalıdır. Bugün sosyal medya ve internet teknolojinin getirdiği bir netice. Bir Müslüman bu mecraları kullanırken son derece dikkatli olacak. Asla mahremiyete halel getirecek şekilde kullanmayacak. Görüyoruz, bir Müslüman lüks bir mekanda yemek yediği aile sofrasının resmini internette neşrediyor. "Ne yapıyorsun?" denildiğinde de "Ben bunu bir arkadaşıma gönderdim" diyebiliyor. Halbuki hiç düşünmüyor. Belki o arkadaşı muhtaç durumda, böyle yapmakta farkında olmadan onu özendirmiş, hırsını körüklemiş oluyor. Ayrıca bugün yapay zeka denilen icat yardımıyla sosyal medyaya verilen resim ve videolar çok çirkin görüntülerle montajlanarak servis edilebiliyor. Bu sebeple mahremiyet endişesi olmayan ehli dünya dahi günümüzde internete ayrıntılı görüntü ve video yüklenmesinin tehlikelerinden bahsetmekte ve ikaz etmektedirler. Sonra o resim sırf arkadaşına da gitmiyor, birçok yere dağılmış oluyor. Böylece mahremiyet ihlal edilmiş oluyor. Halbuki insan ne kadar mahfuz olursa o kadar huzurlu bir hayat yaşar. Mesela Yusuf aleyhisselam gördüğü rüyayı babası Yakup aleyhisselama anlattığında babası ona ne dedi? Ayette şöyle buyuruluyor. "Yavrucuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır." Cenab-ı Hak imtihan gereği herkese aynı nimetleri ihsan etmiyor. imkan sahibi bir kişi mesela sofrasından, seyahatinden, tatilinden hususi bir halini paylaştığında farkında olmadan kıskançlığa kapı aralamış oluyor. Belki gönülleri hasede sevk ediyor. Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan her şey insana çok tatlı gelse de uzun vadede düşününce aslında kendine zarar vermiş oluyor. Başta da ifade ettiğimiz gibi insan Cenab-ı Hak indinde çok kıymetli. Yalan, gıybet ve tecessüs gibi mezmum vasıfların İslam'da yasak olmasının sebebi de mahremiyeti ihlal etmesi dolayısıyladır. Mesela kibrin ve kendini beğenmişliğin lisanına yansıması demek olan gıybet, başkasının özel sahasını, mahremiyetini konuşmaktır. Fakat İslam nazarında günahkarın dahi gıyabında ayıp ve kusurlarını söylemek büyük günahlardan biri olarak addedilmiştir. Konuşmalarında son derece nazik bir dil kullanan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları arkalarından çekiştiren ve özel hayatlarını deşifre etmeye çalışanlar hakkında şu ikazlarda bulunuyor. Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde bile olsa gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder. Settarul Uyub sıfatına sahip olan Rabbimiz ayıpları örtüyor. İstiyor ki müminler de ayıp ve kusurları örtsün. Mümin kardeşini çekiştirmesin, mahremiyetine dil uzatmasın. Ayette şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hanginiz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksindiniz değil mi? Diğer taraftan merak duygusu insanda fıtridir. Fakat bu duygu şahısların özel hayatına uzanmamalıdır. Şayet ulaşırsa tecessüs adını alır ki insanın şeref ve haysiyetini rencide eden zararlı bir hale dönüşür. Tecessüsün olduğu yerde güven sarsılır, kalplerde bir soğukluk oluşur, insanlar arasında sevgi, saygı kaybolur. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasındaki muhabbeti zedeleyerek kalplere kin, nefret, haset ve düşmanlık tohumları eken davranışlara karşı ümmetini şöyle ikaz buyuruyor. Zandan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayın. Özel hayatınızı da araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyin. Birbirinize nefretle düşmanlık da beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, birbirinizle kardeş olun. Bu sebeple Müslüman kalbiyle suizan beslemeyecek, diliyle gıybet etmeyecek, insanları arkalarından çekiştirmeyecek, onların kusurlarını araştırmayacak, ayıplarını ortaya dökmeyecek, sözleriyle kardeşini yaralamayacak. İmanı gereği gönlünü güzel ahlakla tezyin edecek. Gerek ikili münasebetlerde, gerek sosyal medyada kardeşinin mahremiyetine dil uzatarak onun şerefini, haysiyetini lekelemeyecek. Çünkü Efendimiz mümini elinden ve dilinden emin olunan kimse olarak tarif ediyor. Rabbimiz cümlemize bu tarif üzere hayat sürüp rızasına nail olarak huzuruna çıkabilen bahtiyar kullarından olabilmeyi lütfu keremiyle ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, gençlerle soru cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Mahremiyet Yara Almasın başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Bir diğer yazıyla birlikteliğimize devam edeceğiz. Sesi Dergi'de Mehmet Lütfi Arslan imzalı Ömürlük Müfredat Siyer başlıklı yazıyı aktarıyoruz şimdi de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf kumandasındaki orduyu sevki sırasında sancağın sıkı tutulması, kadınlara ve çocuklara dokunulmaması gibi savaş hukukunu özetleyen tavsiyelerinden sonra sözlerini şöyle bitirmişti. İşte bu elçisinin sizin aranızdaki siretidir. Onun sireti, hareket tarzı, iş tutuşu ve hayat içindeki örnek duruşudur. Her zaman ve zeminde uygulanabilecek sade ve duru ilkelerden oluşan bu siret, hepimizin öğrenmemiz, bilmemiz ve yaşamamız gereken Muhammedi hayat tarzıdır. Sözlükte yol, davranış, hal, hayat hikayesi gibi anlamlara gelen siyer, siret kelimesinin çoğuludur. Teknik tabiriyle siyer, Allah Resulü Efendimizin tertemiz hayatının en ince ayrıntısına kadar tespit edilmiş kronolojisidir. Bu kronolojinin en dikkat çekici yanı 23 yıllık vahiy sürecidir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu süreçte Resulullah Efendimizin kalbine indirilmiş, dolayısıyla onun hayatını vahiy şekillendirmiştir. Bu açıdan siyeri bir kronolojiden öte Kur'an'ın fiili tefsiri olarak görmek mümkündür. Siyer, Kur'an'ın yoğurduğu bir kalbin yaşadığı hayattır. Bu hayat, ömür boyu tahsil edilmesi gereken bir müfredattır. Çünkü dinin temeli bu nezih hayattır. Biz Allah'ı da, kitabı da, ahlakı da alemlere rahmet peygamberimizden öğrendik. Tebliğ ettiğinin hangisinin Kur'an, hangisinin kendi sözü olduğunu bize o söyledi. Ona inanmadan dine inanamayız. Onu yok sayarak kurtuluşa eremeyiz. Hayatı, hayatın nasıl yaşanması gerektiğine dair en güzel örnektir. Hayatının her safhasının en ince ayrıntısına kadar tespit edilmesi bu örnekliğin kemali için olsa gerektir. Peygamberimiz bir insan mucizesi, hayatı bir kudret tecellisidir. Siyer, insan tecrübesinin zıt kutuplarının harika bir bileşimidir. O, hem efendidir, hem yetimdir, hem merhametlidir, hem mücahiddir, hem zengindir, hem fakir. Onun hayatı zıtları cem edişindeki ihtişamıyla en düşüğünden en yükseğine, en bilgilisinden en cahiline, en fakirinden en zenginine bütün insanlar için örneklik teşkil eder. O hayat kendi hakikatine varmak, hakkındaki muradı bulmak isteyen herkes için varılıp önünde diz kırılacak yegane rahledir. Siyer başlıca dört kısımdan oluşur. Birincisi, Rabbimizle Peygamber Efendimiz arasındaki kabına varılmaz münasebettir. Bu muhtevayı hiçbir zaman layıkıyla idrak edemeyeceğiz. Nasibimize düşen kısım ancak vahiyden nasibimize düşen kısım kadardır. Kur'an, kalbine indiği insanlığın efendisinin hayatını nasıl gergef gergef dokumuştu. Kitapla kitaba ilk muhatap insan arasındaki münasebet nasıl bir münasebetti? Siyer evvel emirde bu ve benzeri soruların cevabını verir. Siyer şunu da fark ettirir. İlahi kamera altında bir hayat nasıl yaşanır? Her sözünüz, her fiiliniz ve her işiniz tabiri caizse göklerde makes bulurken vahiy hayatınızın neredeyse her anına kalbinize peyderpey inen ayetlerle tam 23 sene boyunca müdahil olurken dağları paramparça yapacak sözlerle kalbinizin mütemadiyen yoğrulması ne demektir? Bir beşer buna nasıl tahammül gösterebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir beşer olarak insanlığın kemaline giden yolu bizzat seyriyle göstermiş ve bunu hem kendi olup hem de göklere yol bulmakla başarmıştır. Siyerin ikinci kısmı Peygamber Efendimizin inananlarla münasebetlerinden oluşur. Bunlar Kur'an'ımızın kendilerini onunla beraber olanlar diye nebevi maiyetle taltif ettiği sahabe efendilerimizdir. Onlar görmek, işitmek, anlamak ve sevmekle yıldızlar misali hayatlar ortaya koymuşlardır. Allah'ın kendilerinden razı olduğu, kendileri de Allah'tan razı sahabe-i kiram, bu şekilde kıyamete kadar insanlığın efendileri olarak yücelecekleri bir iltifata mazhar olmuşlar. Öyle ki İslam ümmeti için onlarla beraberlik bile tabiin bir yüceliş ufku olmuş, hatta onlarla beraber olup da yücelmişlere eşlik bile etba-u tabiin, Allah'ın istediği örnek hayatlar sınıfında değerlendirilmiştir. Sahabe muhteşem siyer seyrinin hem şahidi hem müşahididir. Hayatını onun çevresinde geçirenler nasıl bir şahsiyet ve karaktere sahip olmuşlardı? Ona inanmak ve yanında olmak bu insanların hayatlarını nasıl değiştirmişti? Baskı, zulüm, ayrılık, mahrumiyet ve savaşlara rağmen bu insanların içinde kaynayan, "Anam babam sana feda olsun" deyişinde özetlenen o muhabbetin sebebi neydi? O konuşurken başında kuş varmış gibi duruvermek ya da hayadan başını kaldırıp bakamamak nasıl bir şeydi? Siyer kalbiyle okuyan için bu soruları da cevaplar. Siyerin üçüncü kısmını Peygamber Efendimizin inanmayanlarla münasebetleri oluşturur. Bu münasebetin özünde inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin ayetiyle ifade edilen ruh hali vardır. Alemlere rahmet bir hayatın düşmanı olarak kafir, müşrik ve münafık isimlerini alan tiplerle nasıl mücadele edilmelidir? Siyer'in bütün insanlığın önüne koyduğu bu tiplerin safahatı, Muhammedi hakikate gözünü kapayan her bedbahtın kıyamete kadar acınası akıbeti olacaktır. Siyer'in dördüncü kısmı, Siyer külliyatıyla buluşmuş, hayatını Siyer'in rehberliğinde yoğurmayı başarmış bahtiyarların devşirdikleri nasiplerden oluşur. Biz de aslında kendi nasibimizi arıyoruz. Bu, Allah Resulü'nün veda haccında ifade ettiği şu hakikatin bir tezahürüdür. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun. Benim bu sözlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder. Siyer'i öz yalnızlığımızda okumak ve anlamak esastır. Ama o muhtevadan kalbinin nasibi daha çok olanlar her zaman olacaktır. Bize bu bahtiyarların nasibinden de istifade etmek düşer. Siyer-i Nebi ömürlük bir müfredattır. Bu müfredattaki nasibimizi bulmaya çalışmak için niyet edelim. Niyetimiz hayatımızı peygamber hayatına ilişmiş bir hayata dönüştürmektir. Muhammedi bereketi talep ediyoruz. O bereket, hayatımızı bütün insanların şahit olacağı ve bizim de onlara şahit olacağımız bir öncülüğe iletecek. Biliyoruz ki şahidi Resulullah Efendimiz olan bu şahitliğimiz, bizi insanlık içinde mizan ve adaletin temsilcisi yapacak. Niyetten sonra düzenli okumak gelir. Bu okumada zihnimizin yanına kalbimizi koymazsak verim alamayız. Sadece bilmek değil, tanımak istiyoruz. Bilmek zihnin, tanımak kalbin işidir. Zihnin harcı idrak, kalbin harcı ülfettir. İdrak hakkı teslim etmeyi, ülfetse kalbi teslim etmeyi gerektirir. Bilip de seversek ittiba ederiz. Resul-i Ekrem Efendimiz'e ittiba ise Allah'ın sevgisini celbedecek en müessir vesiledir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Allah'ımızın bizi sevmesinin yolu Resulullah Efendimiz'e uymaktan geçiyor. Ona uymak için ilk yapılacak Siyer-i Nebi'yi ömürlük müfredatımız yapmaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfi Arslan imzalı En Güzel İnsanın Hayatı bölümünde yer alan Ömürlük Müfredat Siyer başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.